Ayrım 2.
Suç sayılan davranışlarla uğraşmak bir ilkeden çok geçici ve önemsiz bir iş olmalıdır. Çocuğun yerine getirmesi gereken görevler bakımından kendi davranışları üzerinde yargıda bulunabilmesi için yaptığı işler konusunda olumlu bir bilgi edinmesi gerekir. Çocuk ancak böylece köklü, ileride kendisine başarısızlıklarından yararlanabilme imkanı sağlayan bir standart elde etmiş olur. Okulca verilen ahlak eğitiminin biçimsel, formel olduğunu söylemekle şunu anlatmak istiyorum. Okulun bugün üzerinde durduğu ahlaki alışkanlıklar, vaktiyle de olduğu gibi özellikle yaratılmış olan alışkanlıklardır. İşini çabuk ve zamanında yapma, düzenlilik, başkalarının işine karışmama, verilen görevleri bağlılıkla yerine getirme gibi alışkanlıklar bile ki bunların özellikle okulda kazandırılmasına çalışılır, okul sistemi nedeniyle var olan alışkanlıklardır ve değiştirilmeden korunmaları gerekir. Eğer bu okul sisteminin olduğu gibi süreceğini kabul edersek, söz konusu alışkanlıklar değişmez ve zorunlu ahlaki düşünceleri temsil eder. Fakat bir okul sistemi, çevresiyle ilişkilerinden soyutlanmış ve işleyişinde mekanikleşmişse, bu ahlaki alışkanlıklar üzerinde direnmek biraz gerçek dışı olur. Çünkü bu alışkanlıklarla ilgili bir ülkeye ihtiyaç kalmaz. Başka bir deyişle, artık bu yükümlülükler açıkça okul yükümlülükleri olur, yaşama yükümlülükleri sayılmaz. Eğer bu durumu düzenli bir ev ortamıyla karşılaştırırsak, görürüz ki çocuğun evde benimsemek zorunda kaldığı görev ve sorumluluklar, belli bir alanda uzmanlaşmış ve soyutlanmış bir kurum olarak algılanacak bir aile ile ilgili değildir. Tersine bu görev ve sorumluluklar, o ailenin katıldığı ve katkıda bulunduğu toplumsal yaşayışın gerçek niteliğinden kaynaklanır, oluşur. Bağlı bulunduğu geniş bir toplumsal ortamda yaşayan bir yetişkin gibi çocuğun da doğru davranışlar kazanması için aynı güdülere sahip olması ve onun okuldaki davranışları üzerinde de aynı standartlara göre hüküm verilmesi gerekir. Bir topluluk halinde yaşayan halkın refahına karşı duyulan ilgi, bu düşünsel ve pratik olduğu kadar duygusal ilgi, yani toplumsal düzeni ve ilerlemeyi sağlayan herhangi bir şeyin kavranmasına ve ahlak ilkelerinin uygulanmasına ilişkin ilgi, ahlaki bir alışkanlıktır ve söz konusu ilkelerin hayatın soluğuyla canlandırılması isteniyor ise, okula özgü alışkanlıklarla aralarında bir bağlantı kurulması gerekir. Dipnot: Bu bölüm daha önce okulda ahlak eğitimi başlığı altında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayımlanmıştır. Cilt 9, sayı 1-4, 1977. Öğretim yöntemleri ve ahlak eğitimi. 3. Öğretim yöntemleri ve ahlak eğitimi. Verilen ahlak eğitiminde temel etmen olarak okulun toplumsal bir özellik taşıması ilkesi ayrıntıları bakımından değil de gerçek özü bakımından öğretim yöntemleri sorununa da uygulanabilir. Böylece öğretimde zihinsel uğraşı ve salt öğrenme yerine yapma, deneysel kavrayış ve yayma edintileri başkalarına bildirme önem kazanmış olur. İlk iki yöntemin zihinsel uğraşıyla salt öğrenmenin aslında ne kadar bireysel olduğunu ve farkına varılmasa bile çocuğun karar verme ve eyleme geçme bakımından izlediği yollara nasıl belirli ve etkili biçimde yön verdiğini anlayamıyoruz. Aynı kitapları okumakla, arka arkaya her gün aynı dersleri hazırlamak ve ezbere tekrar etmekle uğraşan 40 çocuğu gözlerinizin önüne getiriniz. Bu sürecin çocuklarca yapılan çalışmaların büyük bir bölümünü oluşturduğunu, çocukların bir ders saatinde ne kadar öğrenebileceklerini ve bu öğreneceklerini yoklama, müzakere, saatinde ne kadar tekrarlayabileceklerini ve onlar hakkında daima ona göre hüküm verildiğini düşününüz. Böyle bir ortamda toplumsal iş bölümü hiç gerçekleşemez. Nitekim her çocuğa özellikle kendisinin üzerinde duracağı ve sonunda birlikte yapılan bir işe katkıda bulunabileceği, aynı zamanda başkalarının ortaya koyacağı ürünlere de ortak olabileceği bir çalışma fırsatı verilmemektedir. Her şey kesinlikle aynı işin yapılması ve aynı ürünün elde edilmesi için düzenlenmektedir. Bu durumda toplumsal anlayış gelişmemektedir. Gerçekten bugüne değin tümüyle bireysel bir yöntem uygulanmakta, işe yaramayışı yüzünden de etkili olmamaktadır. Okullarda yüksek sesle okumanın zayıf oluşunun bir nedeni, dili kullanma bakımından gerçek güdüden, iletişimde bulunma ve bunu öğrenme isteğinden, yararlanma yoluna gidilmeyişidir. Çocuk iyi bilmektedir ki öğretmeni de, bütün arkadaşları da, kendisinin çalışarak edinmiş olduğu olguların ve fikirlerin tıpatıp aynısına sahiptirler. O, onlara hiçbir şey verecek, kazandıracak durumda değildir. Burada belki ahlaki boşluğun düşünsel boşluk kadar büyük olup olmadığı da sorulabilir. Çocuk kendinden bir şey verme, bir şey yapma, hizmet etme doğal isteğiyle dünyaya gelir. Bu yönsemeden yararlanılmadığı zaman, bu yönsemenin yerini başka güdüler aldığı zaman, toplumsal anlayışa karşı gelişen bir etki birikimi, özellikle çalışma yükü haftadan haftaya ve yıldan yıla çocuğun aleyhine bir artış gösterdiği durumlarda düşündüğümüzden de fazla yoğunlaşır. Ancak sorun yalnız toplumsal anlayışın geliştirilemeyişi değildir. Şunu kesinlikle biliyoruz ki, bireysel güdüler ve ölçüler aşılama, telkin yoluyla kazandırılır. Çocuğun okul çalışmalarını sürdürebilmesi için bir takım uyaranların bulunması gerekir. En azından bu, çocuğun öğretmenine karşı sevgi beslemesi, okul kurallarını çiğnemediği ve böylece olumlu yönden olmasa bile okul düzenine katkıda bulunduğu duygusunu taşıması biçiminde kendini gösterebilir. Şimdiye kadar sürüp giden bu güdülere karşı bir sözüm yoktur. Ne var ki bunlar yeterli değildir. Yapılması gereken bir iş, görev ile üçüncü bir kişiye karşı beslenen sevgi arasındaki ilişki, gerçek bir ilişki değil, görünüşte bir ilişkidir. Bu nedenle böyle bir ilişki dış koşullar değiştiği zaman kopma eğilimi gösterir. Ayrıca belli bir kimseye bağlılık, bir anlamda toplumsal da olsa, nitelik bakımından bencilliğe dönüşecek kadar soyut bir hal alabilir ve tek bir kişiye özgü duruma da gelebilir. Herhalde çocuğun kendi yararı için bu bir ölçüde dışsal güdüyü yapmak zorunda bulunduğu işin toplumsal değerini anlama duygusuna yavaş yavaş dönüştürmesi gerekir. Çünkü yapılan işin hayatla olan oldukça geniş bağlantıları iki ya da üç kişiyle kurulan ilişkilerle sınırlandırılamaz. Fakat ne yazık ki çocuğu çalışmaya yönelten bir güdü her zaman bu denli iyi olamaz. Açıkça bencilliğe kaçan daha alt düzeyde güdülerle karışır. Korku bir güdüdür ve etkili olması aşağı yukarı beklenilen bir güdüdür. Bu kesinlikle maddi korku, başka bir deyişle ceza korkusu olmayıp başkalarınca beğenilmeme korkusu ya da sağlığı bozacak bir insanın elini kolunu bağlayacak kadar aşırı bir başarısızlık korkusu da olabilir. Öte yandan yarışma ve boy ölçüşme de söz konusu olabilir. Herkes aynı işi yaptığı ve haklarında gerek not verme gerekse bir üst sınıfa yükseltme amacıyla yapılan yoklama veya sınavlarda, kişisel katkıları açısından değil, karşılaştırmalı başarı açısından hüküm verildiği için başkalarından daha üstün olma duygusu gereğinden çok çekicilik kazanır. Bu arada sıkılgan çocuklar umutsuzluğa düşerler. Çocuklar aynı dışsal ölçüye erişmekteki yetenekleri bakımından değerlendirilirler. Zayıf olanlar yavaş yavaş güven duygularını yitirirler. Süreklilik gösteren ve değişmeyen bir aşağılık durumunu kabul ederler. Bunun hem kendine saygı duygusunu hem de çalışmaya verilen değeri nasıl etkilediğini açıklamaya ihtiyaç yoktur. Güçlü olanlar güçleriyle değil fakat başkalarından daha güçlü olmalarıyla övünmeyi öğrenirler. Çocuk vaktinden önce bireysel yarışma alanına girer ve bu yarışmanın en az uygulanabileceği bir doğrultuda işbirliği ve katılımın bir genel kural olarak benimsendiği düşünce ve sanat alanlarında yapılır. Etkisiz zihinsel uğraşının, öğrenmenin ve dışa dönük saygınlık yarışmasının yol açtığı kötülüklerden sonra üzerinde durulması gereken, herhalde uzak bir geleceğe hazırlanma konusuna eskiden beri verilen önemden doğan kötülüklerdir. Burada genellikle içinde bulundukları zamanı yaşayan çocuklara, kendileri için pek az anlam taşıyan ya da hiç anlam taşımayan, sisli ve belirsiz bir gelecek adına hitap edildiğinde, meydana gelen enerji ve canlılık yitimine değinmek istemiyorum. Ben daha çok bugünün değil de geleceğin bir çalışma güdüsü olarak benimsendiği zaman gelişen sürekli erteleme durumlarını, şimdiki ihtiyaç ve şimdiki sorumlulukların temel alınmayıp da ileride bir sınav vermek, bir üst sınıfa geçmek, listeye girmek, koleje yazılmak ve benzeri bir dışsal sonuçla ilgili kararlar verildiği vakit doğabilecek yanlış yargı standartlarını düşünüyorum. Bir işin, bir çalışmanın kendi kendine bir değer taşımadığı, ancak belirli bir şey için uzak geleceğe ilişkin gerçekten önemli bir amaca erişebilmek için hazırlık yapılırsa, bunun değerli olabileceği şeklinde süregelen etki yüzünden uğranılan ahlak gücü kaybını kim hesap edebilir? Bundan başka, bir kural olarak uzak başarının çoğunlukla zaten en güçlü tek güdüsü sivrilmek, başkalarının önüne geçmek düşüncesi olan kimseler için çekici bir erek olduğu görülecektir. Kişisel tutkuları, gelecek zaferlerin parlak görünümlerini çok önceden düşünebilecek kadar güçlü olan kimseler bundan etkilenebilir. Daha yüce gönüllü yaratılışa sahip kimselerse buna herhangi bir tepki göstermezler. Sorunun öbür yönünü anlatmaya çok zaman ayırmak istemiyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim. Çocuğun etkin güçlerine, Onun yapım, üretim ve yaratımla ilgili yetikliklerine, yeteneklerine hitap eden her türlü yöntemin tanıtılıp kullanılması, ahlak bakımından ağırlık merkezine bencil bir zihin uğraşısından toplumsal nitelik taşıyan bir hizmete, işe, çalışmaya, göreve kaydırmak için bir fırsat bulunduğunu gösterir. İş, sanat, eğitimi, elle yapılan bir iş olmaktan daha fazla bir şeydir. Düşünsel olmaktan da fazla bir şeydir. İyi bir öğretmenin elinde bu tür eğitim, kolaylıkla ve hemen hemen doğal olarak toplumsal alışkanlıkların gelişmesine yardımcı olur. Kant'ın felsefesinden bu yana sanatın evrenselliği, kalıp yargı biçiminde bir estetik kurbanı olmuştur. Yani sanat, yalnız kişisel isteğin ya da iştahın verimi yahut sadece bireysel kullanım gücünün bir ürünü değildir. Sanatta onu algılayan herkesin katıldığı bir değer vardır. Dikkatin en bilinçli şekilde ahlak sorunlarına yöneltildiği okullarda bile çalışma ve yoklama yöntemleri, çocuklara güç yerine daha çok beğenme ve değerlendirme, takdir, duygusu kazandıracak, geçmişte ve değişik koşullarda yaşamış kimselerin deneyimlerini anlamlı kılan bir takım değerleri tanıtmak ve bu değerleri sürdürmeye teşvik etmek yerine, başkalarının yaşantılarının özümlenmesi için gerekli duygusal bir hazırlık sağlayacak biçimde düzenlenip geliştirilebilir. Fakat okullarımızda öğretmenlerin bireysel çabalarına rağmen öğretimle karakter arasındaki ayrılık, öğrenme ile iş, ödev, yapma arasında bir ilişki bulunmayışının sonucu olarak sürüp gitmektedir. Gerçek ahlaki etkililiği, salt öğrenme süreçlerine ve öğrenme ile birlikte kazanılan alışkanlıklara bağlama girişiminden ancak biçimciliğe, resmiyete, kural dışı hareketlere ve söz dinleme ya da boyun eğme gibi konulardaki başarısızlıklara aşırı önem verilen sağlıksız bir yetiştirme ortamında bir sonuç alınabilir. Eğer böyle bir ortamda da bir başarı söz konusuysa bu, yine de okul etkinlikleriyle ilgili yöntemlerin karşılıklı hak ve yükümlülüklere, işbirliğine ve olumlu kitlesel başarılara fırsat verici olasılıklar taşıdığını gösterir. Dipnot: Bu bölüm daha önce Öğretim Metotlarından Ahlak Eğitimine başlığı altında Eğitim ve Bilim Dergisi'nde yayımlanmıştır. Cilt 2, sayı 8, 1977. Ders programının toplumsal niteliği. 4. Ders programının toplumsal niteliği. Birçok bakımdan hem okulun genel havasını ve öğretim yöntemlerini hem de egemen olan disiplin kurallarını belirleyen, öğrenimin içeriğini oluşturan ders programıdır. Kısır bir ders programı, müfredat programı, yani dar ve yavan bir okul etkinlikleri alanı, canlı bir toplum ruhunun veya zihin uğraşısının, tekelciliğin ve yarışmanın yerine duygudaşlık, sempati ve işbirliği isteyen yöntemlerin gelişmesine yardımcı olamaz. Bu nedenle ahlaki değerlere bağlı toplumsal standartlarımızı okul çalışmaları ile ilgili ders programına, geleneksel olarak dersler diye adlandırdığımız ve öğrencilerin üzerinde durdukları uğraşı alanlarına nasıl uygulamamız gerektiğinin bilinmesi çok önemli bir sorun haline gelir. Ders, çocuğu toplumsal bir eylem ortamını tasarımlayacak duruma getirmenin bir aracı olarak düşünülmelidir. Böyle düşünülürse bu tanım, öğretim materyalinin, derslerin, ders konularının, seçimi ve değerler üzerinde yargıya varmanın bir ölçütünü verebilir. Şimdiki durumda ileri sürebileceğimiz üç bağımsız değer vardır. Biri kültür, biri enformasyon, biri de disiplin, bilim dalı, ders. Gerçekte bunlar toplumsal yorumlamanın yalnız üç yönünü belirtir. Enformasyon, ancak toplumsal bir yaşayış çerçevesi ve koşullar içinde yer alan materyale ilişkin kesin simgeleri ve kavramları sunduğu ölçüde gerçek ya da eğiticidir. Disiplin, bireyin kendi güçlerini toplumsal amaçlar için denetim altına almasını imkan verecek biçimde, enformasyona karşı bir tepkiyi temsil ettiği zaman ancak gerçekten eğitici olur. Kültür, eğer gerçekten eğitici ise ve göz boyamak için vurulmuş bir cila ya da yalandan çekilmiş bir vernik niteliği taşımıyorsa, enformasyonla disiplin arasında canlı bir birliği temsil eder. Bireyin hayata bakış konusunda toplumsallaşmasını gösterir. Bu nokta birkaç okul dersine kısaca değinmekle belki daha iyi açıklanabilir. Önce olguların kendi aralarında bu olgular fen bilgisine, tarihe ya da coğrafyaya ilişkindir diye sınıflandıran bir ayrım çizgisi yoktur. Şimdi çok geçerli olan ve öğrencilere daha başlangıçta değişik ders kitaplarının içeriğini oluşturan, birbirinden ayrı birçok konunun sunulmasıyla desteklenen kategorik sınıflandırma, derslerin birbiriyle ve hepsinin bağlı bulunduğu düşünsel bütünle olan ilişkileri hususunda tamamıyla yanlış bir fikir vermektedir. Aslında bu dersler aynı temel gerçeklik, realite ile, yani insanın bilinçli yaşantısıyla bağlantılı olmak zorundadır. Farklı ilgilerimiz ya da amaçlarımız olduğu içindir ki biz, öğrenim materyalini bölümlere ayırırız ve bir bölümüne fen bilgisi, bir bölümüne tarih, bir bölümüne coğrafya benzeri adlar veririz. Her bölümleme, örneksel, tipik, bir egemen ereğe ya da toplumsal yaşayış sürecine göre düzenlenmiş materyali temsil eder. Bu toplumsal ölçü, yalnız dersleri birbirinden ayırmak için değil, aynı zamanda her dersin programa alınış nedenlerini, okutulmasına ilişkin güdüleri kavramak için de gereklidir. Örneğin, coğrafyayı nasıl tanımlayabiliriz? Coğrafyanın matematiksel coğrafya, fiziki coğrafya, siyasal coğrafya, ticari coğrafya gibi değişik dalları arasında birliği sağlayan nedir? Bu bölünmeler birbirinden ayrı birçok olguları bir uçtan öbür uca çaprazlama kapsamak gibi kesin bir gerçeğe uyularak yapılan tamamıyla deneysel bölümlemeler midir? Yoksa öğretim materyalinin bu türlü başlıklar altında dağılımında, onlara karşı insan aklının gösterdiği ilgi ve tutumda, göz önünde bulundurulan temel bir ilke mi vardır? Coğrafyanın insan ve doğa hayatının etkileşimiyle ilişkisi bulunan toplumsal yaşayışın bütün yönleriyle ya da toplumsal etkileşimin sahnesi olarak düşünülen dünya ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Böylece herhangi bir olgunun coğrafi olabilmesi için onun insanın doğal çevresine bağımlılığıyla ya da bu çevrede yaşayan insanların aracılığıyla yapılan değişikliklerle bir ilişkisi bulunması gerekir. Yukarıda anılan dört türlü coğrafya türü, insan yaşayışıyla doğa arasındaki karşılıklı ilişkinin tartışılmasında dört soyutlama basamağını temsil eder. Öğretime önce, yerküreyi karşılıklı ilişkiler çerçevesinde hareket eden insanların yurdu olarak tanımlayan toplumsal coğrafyayla başlanmalıdır. Bununla herhangi bir coğrafi olgunun, olayın temelinde fiziki çevreleri nedeniyle vaktiyle ayrı, şimdi bir arada yaşayan iki kişinin veya iki insan topluluğunun algılanması ve bu insanların fiziki çevrelerini kullanarak geliştikleri eylemlerde nasıl önceleri ayrı ayrı davranırken bugün bir arada hareket ettiklerinin anlaşılması için gösterilen bir ilginin bulunduğunu söylemek istiyorum. Gölün, ırmağın, dağın ve ovanın asıl önemi maddi değil, toplumsaldır. Bunlar insan ilişkilerine biçim vermede ve bu ilişkilerin yönetiminde etkili olan öğelerdir. Bu doğal olarak ticari teriminin anlam bakımından genişletilmesini zorunlu kılar. Bu terimin dar anlamda sadece iş hayatıyla değil, yüzey şekilleriyle birlikte mal ve mülkün de etkilediği insan ilişkileri ve iletişimle bir bağlantısı olması gerekir. Siyasal coğrafya, devinsel, dinamik, değil de dural, statik açıdan ele alınan, yani geçici bir süre bir takım kalıplar içinde belirli şekiller alıp donduğu düşünülen aynı toplumsal etkileşimi gösterir. Fiziki coğrafya, bu ad yalnız fizyografiyi değil bitkilerin ve hayvanların incelenmesini de kapsar, daha ileri bir aşamada çözümlemeyi veya soyutlamayı temsil eder. Coğrafyanın bu dalı, insanların eylemlerini belirleyen koşulları inceler. Matematiksel coğrafya, yeryüzündeki fiziki koşulların kesin olmadığını, bu koşulların dünyanın daha büyük bir sistem içinde aldığı yere bağlı olduğunu göstererek çözümlemeyi daha soncul, nihai ve uzak koşullarla açıklar. Başka bir deyişle, insanların bugünkü toplumsal uğraşılarıyla kümeleşmeleri arasındaki ilişkiyi kuran bağlar, sonunda insanları koşullandıran tüm doğal sistemle birlikte adım adım belirlenmiş olur. Görünüm yavaş yavaş büyür ve ne gibi şeylerin toplumsal eylem çerçevesine girebileceğine ilişkin düşüncenin sınırı genişler ve enginleşir. Bağlantı zinciri hiçbir zaman kopmaz. Burada disiplinleri birer birer ele almak ve anlamlarının aynı biçimde toplumsal düşüncelerle denetlendiğini ispat etmek söz konusu değildir. Fakat tarih üzerine bir iki söz söylemekten kendimi alamayacağım. Sosyolojik görüş açısından tarih, niteliğine göre çocuk için ya canlı ya da ölüdür. Tarih sadece olup bitenlerin bir kaydı, sicili biçiminde işlem görürse mekanikleşmek zorunda kalır. Çünkü geçmiş yalnız geçmiş olarak çok uzaklardadır. Tarihe salt bir geçmiş olarak dikkatle eğilip bakmak için özel bir güdü yoktur. Tarih öğretiminin ahlaki değerleri, geçmiş olayların şimdiki zamanı anlamanın, bugünkü toplumun yapısını ve işleyişini oluşturan şeylerin iç yüzünü kavrama yeteneğini kazanmanın, ne derece aracı yapıldığına bakılarak ölçülmelidir. Bugünkü toplumsal yapı son derece karmaşıktır. Çocuğun bu yapıyı bir bütün olarak anlamaya çalışması ve onun üzerine kesin bir fikir elde etmesi hemen hemen imkansızdır. Bununla birlikte tarihi gelişimin bugünkü düzeni oluşturan temel öğelerini sanki bir teleskopla sergileyecek nitelikte olan örneksel yönleri seçilebilir. Örneğin Yunanistan, sanatı, resim ve heykelciliği ve bireysel anlatımın gelişen gücünü temsil eder. Roma, siyasal hayatın öğe ve güçlerine ilişkin sınırsız ölçüde örnekler sergiler. Ya da bu uygarlıklar kendi başlarına oldukça karmaşık bir nitelik gösteriyorsa, uygarlığın başlangıç dönemlerindeki avcılığın, göçebeliğin, tarımsal hayatın daha yalın biçimde incelenmesi, demirin bulunuşu ve demirden yapılan aletlerin etkileri gibi konular üzerinde çalışılması, güç anlaşılabilir bir durumu daha basit öğelere ayırarak öğrenme imkanı sağlar. Tarih öğretiminin genellikle pek etkili olmayışının bir nedeni, öğrencinin ne dönemlerin ne de etmenlerin zihninde örneksel olarak yer alamayacağı bir biçimde bilgi edinme durumunda bırakılması, her şeyin aynı ölü düzeye indirilmesidir. Gerekli görüş açısını, perspektifi, sağlamanın yolu, geçmiş zamanımızı ışık tutan bir takım büyütülmüş öğeleriyle bugün gibi ele almaktır. Karşıtlık ilkesi, benzerlik ilkesi kadar önemlidir. Bugünkü yaşama biçimi bize çok yakın olduğundan, her konuda bizi etkilediğinden onu gerçekte olduğu gibi anlayacak kadar ondan uzaklaşamayız. Onda özellik olarak açıklıkla ya da kesinlikle hiçbir şey görülmez. Geçmiş dönemlerin incelendiği zamansa dikkat ister istemez belirgin bir takım ayrılıklara takılır. Böylece çocuk bir imgeleme, tahayyül, alanı bulur. Bu yoldan çevresini etkileyen şimdiki koşulların baskısından kendini kurtarır ve koşulları tanımlayıp belirleyebilir. Tarih, toplumsal ilerlemenin yöntemlerini öğretmede de aynı derecede yararlıdır. Genellikle tarihin neden ve etki ilişkisini anlamak açısından okutulması gerekliliği ileri sürülür. Bu sözün doğruluğu onun yorumuna bağlıdır. Toplum hayatı öyle karmaşık ve bu hayatın çeşitli yönleri birbiriyle ve doğal çevreyle organik olarak öylesine bağlantılıdır ki bu ya da şu durumun bir başka özel durumun nedeni olduğunu söylemek imkansızdır. Fakat bir tarih incelemesiyle büyük toplumsal ilerleme dönemlerini başlatan keşifler, buluşlar ve yeni yaşayış biçimleri ve benzeri ile ilgili temel araçlar ortaya konulabilir. Ve bu inceleme çocuğa toplumsal ilerlemenin türlü ana çizgilerini gösterebilir. İlerleme yolunda başka ne gibi güçlükler ve engellerle karşılaşıldığını onun gözleri önüne serebilir. Ancak bu, toplumsal güçlerin hep aynı olduğu, şimdi etkisini duyuran güçlerin 100 yıl önce de aynı cinsten güçler olduğu ve belirli tarih dönemlerinin temel güçlerin nasıl etkilerini sürdürdüğüne birer örnek oluşturduğu anlaşılıp benimsendiği zaman yapılabilir. Her şey böylece tarihin toplumsal gelişmeyi etkilemiş olan eylem ve uygulamaların açıkça ortaya koyulması ve toplumsal yaşayışın kendilerinde ifadesini bulmuş olduğu örneksel kurumların açıkça belirtilmesi yoluyla toplumsal bir açıdan ele alınışına bağlıdır. Kültür dönemi kuramı uygun bir yönde gelişme göstermekle birlikte geçmiş dönemlerin çağımızın yapısına ilişkin temsili etmenler üzerinde anlayış kazandıracak biçimde günümüzle ilgili kurularak incelenmesi gereğinin önemini kavrayamamıştır. Adı geçen kuram o dönemleri sanki tek başlarına bir anlam ve değer taşıyormuş gibi ele almıştır. Birinci kaset,